Kitabın adı Uğursuz Kolye. Yazarı Nora Roberts. 15. ayrım. Henüz onu bulamadınız değil mi? Tate küpeşteye yürüdü ve Santa Margaret'in haklarının kimin elinde olduğunu göreceğiz. Göreceğimizden eminim. Van Dyck boş kadehi elinde döndürdü. O, ayrıca Miss Bimon, Lassiter'lara saygılarımı ve üzüntülerimi iletmeyi ihmal etmeyiniz. Tate suya dalarken onun kıkırdadığını duydu. Silas. Evet, yeniden bir sigara yaktı ve şezlonguna yayıldı. Bu sinir bozucu Amerikalı neler gebereyip duruyordu? Onu sinir bozucu mu buldun? Memnun bir gülümsemeyle Tate'in güçlü kulaçlarla Adventure'a doğru yüzmesini izledi. Ben öyle bulmadım. Bana göre büyüleyici derecede genç, aptalca cesaretli ve oldukça tatlı bir saflığı var. Çevremde böyle niteliklerle nadiren karşılaşırım. Yani, Yvette dumanı üfledi, yüzünü astı. O sıska gövdesi ve oğlan gibi kesilmiş saçlarıyla onun çekici olduğunu mu düşünüyorsun? Keyfi yerinde olduğundan Van Dyck şezlongun kenarına oturdu ve yatıştırmaya hazırlandı. Bir çocuktan fazla bir şey değil. Beni ilgilendirenler kadınlardır. Dudaklarını Yvette'in dolgun dudaklarına değdirdi. Beni büyüleyen sensin diye mırıldandı. Gelişi güzel düğümlenmiş pareosunu çözmek için arkasına uzanırken, burada bulunuş nedenim bu maşerami. Bulunmaya da devam edecek diye aklından geçirdi. Eliyle harika göğüslerinden birini avuçlarken, kendisini sıkmaya başlayıncaya kadar. Van Dyck, Yvette'i yatıştırdıktan sonra kalktı. Gülümseyerek Tate'in Adventure'ı St. Kitts'e doğru yönlendirmesini izledi. Gençlik için söylenecek bir şey var diye düşündü. Bu Van Dyck'ın parası ve becerisinin bile alamayacağı bir şeydi. Tate Beamon gibi genç birinin sıkıcı olması için uzun, çok uzun bir süre gerekeceği gibi bir duygu vardı içinde. Dudaklarında bir mırıltıyla doğruldu. İşte, dalgıçları son çıkarttıklarını bir brandanın üzerine yaymışlardı. Kalbi çarpmaya başladı. Orada olan, korozyona uğramış, kalker kaplanmış veya parlayan şeylerin hepsi onundu. Başarı. Yatırımın kârı. Bunları Lassiter'lardan almış olmak daha da heyecan vericiydi. Van Dyck çömelip ganimet arasında manikürlü ve mücevherli parmaklarıyla seçim yapmaya başladığında kimse konuşmadı. James Lassiter'ın kardeşi yaşam kavgası verirken kendisinin hazineyi çıkartmış olması öylesine tatmin ediciydi ki. Bu yalnızca efsaneyi daha da değerli kılmıyor mu diye düşünerek keyiflendi. Bir sikkeyi eline alıp çevirirken. Angeline'in laneti onları vuracaktı. Onu arayan herkese vuracaktı. Kendisi dışında. Çünkü o, beklemeye, uygun zamanı kollamaya, kaynaklarını kullanmaya hazırdı. Ara sıra sağduyusu bunu unutmasını, bugüne kadar oldukça yüksek olan kayıplarına son vermesini söylemişti. Ancak kolye, her zaman beyninin bir kenarında yerini korumuştu. Eğer onu bulamaz, ona sahip olamazsa, başarısız olacaktı. Başarısızlık en basitinden kabul edilebilir değildi. Bir hobi olsa bile, zamanın ve paranın hakkını verebilirdi ki kendisinde ikisinden de yeterince vardı. James Lassiter'ın kendisine güldüğünü, bir işte kendisini atlatmaya kalkıştığını unutmamıştı. Eğer Angeline'in laneti onu büyülemişse, bunun bir nedeni vardı. O kendisine aitti. Başını kaldırdı. Dalgıçları bekliyorlardı. Ekip herhangi bir emre itaat etmeye hazır, sessizlik içinde ona bakıyordu. Van Dyck, gönül rahatlığı içinde, böyle şeyleri para satın alabilir diye düşündü. Kazıya devam edin. Kalktı, titizlikle çok buruşmuş pantolonunun dizlerini silkeledi. Silahlı korumalar istiyorum. Beşi güvertede, beşi batıkta. Herhangi bir müdahaleyi gizlice ancak kesinlikle halledin. Tatmin olmuş bir şekilde denize doğru bir göz attı. Dönecek olursa kıza zarar vermeyin. İlgimi çekiyor Piper. Parmağını kıvırarak deniz arkeoloğuna işaret etti. Van Dyck, peşinde sadık bir av köpeği gibi Piper olduğu halde hızla önündeki kapılardan geçerek ofisine girdi. Yatın geri kalan kısmı gibi Van Dyck'ın yüzer ofisi de iyi dekore edilmişti. Duvarlar cilalı gül ağacı kaplanmıştı. Döşeme mum ciladan parlıyordu. Yere kelepçelenmiş olan masası, bir zamanlar bir İngiliz lordunun evini süsleyen, 19. yüzyıla ait antika bir parçaydı. Tipik denizci dekoru yerine, genç buruk ve ağır brokar perdelerle tamamlanmış bir konak havasını tercih etmişti. Tropikal hava nedeniyle küçük mermer şömine çıtırdayan kütükler yerine, kocaman, göz alıcı renklerde yaprakları olan bir bitkiye ev sahipliği yapıyordu. Koltuklar, şarap rengi ve nefti, yumuşak deriydi. Antikalar ve paha biçilmez eserler bolluğa varan bir zevkle sergilenmişti. Ofis, 20. yüzyılın basit bir göstergesi olarak ağzına kadar en iyi elektronik cihazlarla donatılmıştı. Çalışmaya asla burun kıvırmamış biri olan Van Dyck, masasını kendisine hazine aramak için yol gösteren haritalar, çizimler, döküman ve manifesto kopyaları için doldurmuştu. Hobi veya iş hiç fark etmezdi. Bilgi kontrol demekti. Van Dyck masasının başına oturdu. Birkaç saniye bekledi. Piper söylenmeden oturmazdı. Bu ufak ve yaşamsal güç gösterisi hoşuna gitmişti. Merhametli olmaya karar vererek bir koltuğu gösterdi. Sana verdiğim defterleri diske almayı bitirdin mi? Evet efendim. Piper'ın kalın mercekli gözlükleri, kahverengi gözlerindeki köpekçe sadakati büyütüyordu. Van Dyck'ın saygı duyduğu çok parlak bir zekası vardı. Bir de Van Dyck'ın nefret etmesine karşın kullandığı kokain ve kumar bağımlılığı. Hiç kolyeden söz edildiğine rastlamadın mı? Hayır efendim. Piper her zaman sinirli olan ellerini kavuşturdu, çözdü. Kataloglama işinin başında kim varsa birinci sınıf bir iş yapmış. Yine de her şey son demir kancaya kadar listelenmiş, tarihlenmiş. Fotoğraflar kusursuz. Ayrıca işi detaylı olarak anlatan notlar ve eskizler net ve özlü. Kolyeyi bulamamışlardı. Neşelendi. Bunu hissetmişti. Yüreğinde ama elle tutulur detayları tercih ederdi. Bu da bir şey. İşe yarayabilecek ne varsa tut. Gerisini yok et. Van Dyck düşünceli bir şekilde kulak memesini çekiştirdi. Yarın sabah 10'a kadar bugünkü çıkartılanların tam bir hesabını istiyorum. Bunun seni bütün gece uğraştıracağının farkındayım. Bir çekmecenin kilidini açtı. Küçük bir poşet beyaz toz çıkardı. Piper'ın yüzündeki umutsuz teşekkür ifadesini gördüğünde tiksintisini bastırdı. Bunu mantıklı kullan Piper ve lütfen kimse görmesin. Elbette Mr. Van Dyck. Poşet Piper'ın geniş cebinde yok oldu. Sabaha kadar her şey önünüzde olacak. Sana güvenebileceğimi biliyorum Piper. Şimdilik hepsi bu kadar. Yalnız kalınca Van Dyck arkasına yaslandı. Gözleri masasının üzerindeki kağıtları tararken içini çekti. Lassiter'ların şans eseri el değmemiş bir batığa rastlamış olmaları ve bunun kolye ile hiçbir ilgisinin olmaması olasıydı. Geçmiş yıllar içinde gerçek şansın değerini bilmeyi öğrenmişti. Eğer durum buysa onların bulduklarını rahatça alıp ve kendi servetine katmakla yetinecekti. Ama eğer kolye Santa Margarita ise pek yakında onun olacaktı. Emin oluncaya kadar onun ve onu çevreleyen denizin her karışını kazacaktı. James bir şey bulmuştu diye düşündü. Manikürlü ellerini dudaklarına vururken, paylaşmayı reddettiği bir şey. Bu hala içini kemiriyordu. Bu kadar zaman sonra, Avustralya ve Yeni Zelanda çevresindeki araştırma boş çıkmıştı. Dökümanın bir parçası kayıptı. Van Dyck bundan emindi. James bir şey biliyordu ancak bu şeyi, o aptal kardeşiyle veya ardında bıraktığı oğluyla paylaşacak zamanı bulmuş veya bunu istemiş miydi? Olasılıkla hayır. Belki bu sırrı kimseyle paylaşmadan ölmüştü. Emin olamamaktan nefret ediyordu. Belki de yanlış hesap yapmış olabileceğini bilmekten nefret ediyordu. Bu öfke ve adamı yanlış değerlendirmiş olmak konusundaki ufacık olasılık, Van Dyck'ın zarif ellerini yumruğa dönüştürdü. Gözleri öfkeden kararmıştı. Boğazına sarılmış vahşi ve hayvanla boğuşan biri gibi, huysuzluk nöbetiyle boğuşurken, muntazam ağzı incelmiş titriyordu. İşaretleri tanıdı. Kalbinin kulakları sağır eden gümbürtüsü, başıyla gözlerinin arkasındaki kanın basıncı, kulaklarındaki uğultu. Bu vahşi nöbet, çocukken ve bir isteği yerine getirilmediği zamanlar olduğundan daha sık geliyordu. Ancak bu, irade gücünü kullanmayı öğrenmeden, gücünü manipülasyon ve kazanmaya yönlendirmeden önceydi. Bu korkunç, ürkütücü kara öfke dalgaları her yanını sarıyor, onu tepinmeye, çığlıklar atmaya, bir şeyler kırmaya zorluyordu. kendisine karşı gelinmesine kesinlikle dayanamaz, kaybetmekten nefret ederdi. Yine de kendine zayıf ve işe yaramaz duygulara yenilmemeyi emretti. Şartlar ne olursa olsun, kontrolünü kaybetmeyecek, soğukkanlı ve aklı başında olacaktı. Duygularına yenilmek insanı yaralar, aptalca yanlışlar yapmasına neden olurdu. Bunu hatırlamak çok önemliydi. Annesinin bu savaşı nasıl kaybettiğini ve de son yıllarını kilitli bir odada, ipek bluzlarını didikleyerek geçirdiğini hatırlamak çok acıydı. Öfkeyle savaşmak için bedeni son bir çabayla titredi. Uzun, rahatlatıcı bir nefes aldı. Kravatını düzeltti, gerilmiş ellerini ovaladı. James Lasseter olayında biraz sabırsız davranmış olabileceğini düşünüyordu şimdi, son derece sakin bir şekilde. Ötekilerle böyle bir yanlışa düşmeyecekti. Yıllarını vermiş olduğu araştırmalar, kendisini yalnızca güçlendirmiş, ona akıl ve bilgi katmıştı. Ganimetin değeriyle ona sahip olmanın gücünü daha fazla fark etmesine neden olmuştu. Kendisi onu nasıl bekliyorsa, o da kendisini öyle bekliyordu. Bunu hatırladıktan sonra ellerinin sakinleştiğini gördü. Ne o ne de Angeline'in laneti işlerine burnunu sokanlara anlayış göstermeyecekti. Ancak burnunu sokanlar saf dışı edilmeden önce kullanılabilirlerdi. Zaman gösterecek diye düşündü Van Dyck ve gözlerini kapadı. Onun haberi olmadan Lasseter'ların yelken açabileceği hiçbir deniz, hiçbir okyanus, hiçbir göl yoktu. Bir gün onlar kendisini Angeline'in lanetine ve devamlı kafasında olan o servete götüreceklerdi. 9. Tate nefesi kesilmiş ve öfkeden sararmış olarak yıldırım gibi hastaneye daldı. Ailesini ve Matthew'yu koridorun sonunda baş başa buldu ve bağırmamak için kendini zor tuttu. Onlara doğru öyle bir koştu ki annesi dönüp baktı. Tate, Tanrı aşkına, elbiselerinle yüzmüş gibisin. Öyle, başımız dertte. Bir tekne var, kazı yapıyorlar. Onları durdurmak için yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Sakin ol diye emretti Ray ve ellerini omzuna koydu. Neredeydin? Kazı yerine gittim. Orada bir tekne vardı, müthiş bir tekne. Tam donanımlı, lüks bir yat. Birinci sınıf kazı ekipmanı. Margarit'te çalışıyorlar. Hava pompasının bulutunu gördüm. Nefes almak için yarım saniye durakladı. Oraya gitmek zorundayız. Adventure ve Sea Devil'a çıkmışlar. Kataloglarım gitmiş. Ayrıca çıkan eserlerin çoğu kayıp. Onun aldığını biliyorum, inkar edecek ama biliyorum. Kim? Tate bakışını babasından Matthew'ya kaydırdı. Van Dyck, Silas Van Dyck. Tekrar söze başlayamadan Matthew genç kızı kolundan tutup kendisine doğru çevirdi. Nereden biliyorsun? Kamerata ona bu isimle hitap etti. Trümhunt'ın güvertesinde yaşadığı korku, sevdiği adamın gözlerinde bir anda beliren cinayeti görmeye kıyasla hiçbir şeydi. Seni tanıyordu, baka olanları biliyor. Dedi ki, Matthew! Genç adam hole doğru giderken, Tate'in sesinde büyük bir telaş vardı. Bekle, onu yakalamayı başardı. Kendini onun önüne attı. Ne yapacaksın? Çok önceleri yapmam gerekeni yapacağım. Gözleri soğuk, kısık ve ürkütücüydü. Onu öldüreceğim. Kendine hakim ol. Ray'in sesi sakin olmakla beraber Matthew'nun kolunu şaşırtıcı bir güçle kavramıştı. Tate durumu fark etti ve rahatlayarak hafifçe içini çekti. Babası bu haldeyken elinden pek az şey kurtulabilir, hatta hiçbir şey kurtulamazdı. Ölümcül bir öfke bile. Hem dikkatli hem mantıklı olmak zorundayız diye devam etti. İşin ucunda tehlike var. O serseri bu kez kaçamayacak. Birlikte gideceğiz. Marla, sen ve Tate burada bekleyin. Matthew ve ben bu işi düzelteceğiz. Ben burada bekleyemem. Hiçbirimiz burada bekleyemeyeceğiz. Marla kızının yanında yer aldı. Bu bir takım harekatı Ray. Eğer biri gidiyorsa hepimiz gideriz. Matthew, aile tartışmalarına ayıracak vaktim yok diyerek silkelenip kendini kurtardı. Ben şimdi gidiyorum. Sen burada kalıp kadınlarını kontrol edip edemeyeceğine bakabilirsin. Seni cahil. Tate, Marla kendi öfkesini yatıştırmak için derin bir nefes aldı. Durumu inceleyelim. Matthew'a çeliği eritebilecek bir bakışla baktı. Tekrar konuştuğunda sesindeki güneyli tatlılık gitmişti. Buz gibi donuktu. Bir konuda haklısın Matthew, zaman kaybediyoruz. Bu laftan sonra uçarcasına asansöre gitti. Alt kat butonuna bastı. Şaşkın, Tate'in söylediği tek şey olmuştu. Adventure'ın güvertesine çıktıklarında Tate küpeşte de annesine katıldı. Ray ve Matthew köprüdeydiler. tekneyi kullanıyor ve Tate'in düşüncesine göre strateji tartışıyorlardı. Bu aşağılanma kanına dokunuyordu. Marla, kabul etmek istediğinden daha da fazla korkmuş olan kızına döndü. Bu adamın sende bıraktığı etki nasıldı? Şu Van Dyke'ın. Kurnaz. Bu Tate'in aklına gelen ilk kelimeydi. Parlak görüntünün altında pis bir tabaka var. Zeki de. Yapabileceğim hiçbir şey olmadığını biliyordu ve bundan keyif aldı. Seni korkuttu mu? Bana şampanya ikram etti ve tekneyi gezdirmeyi teklif etti. Kabul gören konuklar için akıllı bir ev sahibi. Mantıklıydı. Son derece. Fazlasıyla mantıklı. Tate ellerini gerip gevşetti. Evet, beni korkuttu. Onu aslanlar Hristiyanları parçalarken şekerli üzümlerini atıştıran bir Roma imparatoru gibi hayal edebiliyordum. Böyle bir gösteriye bayılacak tipte bir adam. Marla titremesini bastırdı. Kızının güvende ve yanında olduğunu hatırlattı kendine. Ama yine de bir elini Tate'in eli üzerinde tutuyordu. Onun Matthew'nun babasını öldürdüğüne inanıyor musun? Matthew inanıyor. İşte. Göstermek için elini kaldırdı. İşte tekne orada. Köprünün üzerinde Matthew, Trimhunt'ı inceledi. Yeni olduğuna dikkat etti. Avustralya'da kullandıkları tekneden daha lükstü. Görebildiği kadarıyla güvertede kimse yoktu. Oraya gidiyorum Ray. Hadi, adım adım ilerleyelim. Van Dyke şimdiye kadar birçok adım attı. İlk önce onları selamlayalım. Ray bir manevrayla tekneyi Trimhunt ile Sea Devil arasına soktu, motorları durdurdu. Kadınları kabinlere sok, onları orada tut. Matthew bir dalgıç bıçağı aldı. Ya sen ne yapacaksın diye Ray sordu. Bunu dişlerinin arasına sıkıştıracak bir ipin ucunda oraya mı atlayacaksın? Kafanı kullan. Alaycı tonunun işe yaradığını umarak köprüyü terk etti. Güvertede küpeşteye doğru gitmeden karısına ve kızına bir göz attı. Selam Trimhunt diye seslendi. Tate, orada bir de kadın vardı diye ekledi. Matthew onlara katıldığında kolları ve ensesindeki tüyler ürpermeye başlamıştı. Mürettebat, denizciler ve kamoratlar, dalgıçlar vardı. Şimdi Trimhunt hayalet bir gemi gibiydi. Tenteler ve gövdesine vuran suyun dışında sessizdi. Ben oraya gidiyorum dedi Matthew tekrar. Suya dalmaya hazırlanırken Van Dyke güvertede göründü. Merhaba. Güzel sesi suyun üzerinden onlara ulaşmıştı. Tekne gezisi için muhteşem bir gün, değil mi? Silas Van Dyke. Poz verir gibi Van Dyke küpeşteye yaslandı, ayak bileklerini çaprazlamış, kollarını kavuşturmuştu. Doğru, sizin için ne yapabilirim? Ben Raymond Beamon. Evet, kibar bir hareketle panamasının kenarına dokundu. Sevimli kızınızla tanışmıştım. Seni yeniden görmek çok güzel Tate. Ve siz de Mrs. Beamon olmalısınız. Marla'ya doğru hafifçe eğildi. Tate'in bu taze ve şaşırtıcı güzelliği nereden aldığını anlıyorum. Ve bu da genç Matthew Lassiter değil mi? Seninle burada karşılaşmak ne kadar ilginç. Senin bir katil olduğunu biliyordum Van Dyke diye seslendi Matthew. Ama korsanlığa kadar düştüğünü bilmiyordum. Hiç değişmemişsin. Van Dyke'ın dişleri parladı. Bunun için memnun oldum. Hepinizi buraya davet ederdim ancak şu anda oldukça meşgulüz. Belki hafta içinde daha sonra küçük bir akşam yemeği düzenleyebiliriz. Matthew ağzını açamadan Ray bir eliyle kolunu kavradı, parmakları mengene gibiydi. Santa Margarita için ilk bir sak belgesi aldık. Onu biz bulduk ve birkaç haftadır orada çalışıyoruz. Gerekli evrak, St. Kitts hükümeti arşivlerinde kayıtlıdır. Korkarım birbirimize ters düşüyoruz. Silas kibar bir hareketle cebinden ince bir gümüş tabaka çıkardı, bir sigara seçti. Eğer gerekli görüyorsanız yetkililere sormanız için bir engel yok. Elbette yasal sınırların dışındayız. Ayrıca ben geldiğimde burada kimse yoktu. Şu talihsiz ve boş tekne dışında. Ortağım bir iki gün önce ciddi bir şekilde yaralandı. Kazıyı ertelemek zorunda kaldık. Oo! Van Dyke sigarasını yaktı. Küçümseyen bir ifadeyle bir nefes çekti. Zavallı Buck'ın geçirdiği kazayı duydum. Onun için ne kadar zor. Hepiniz için de. Geçmiş olsun. Yine de bu benim burada olduğum ve sizin olmadığınız gerçeğini değiştirmiyor. Teknelerimizden bize ait malları aldınız diye bağırdı Tate. Bu saçma ve kanıtlamakta çok büyük güçlük çekeceğiniz bir suçlama. Elbette denemekte serbestsiniz. Bir çift pelikanın havadan suya ve tekrar geriye yaptıkları dansı incelemek için durakladı. Hazine avı sinir bozucu bir iş değil mi dedi laf olsun diye. Hem bazen de insanı hayal kırıklığına uğratır. Amcana en derin saygılarımı ilet Matthew. Umarım ailenize bulaşan bu kötü şans seninle son bulur. Bu herifi geberteceğim. Tam Matthew küpeşteye hamle ederken Tate onu durdurmak için yerinden fırladı. Ray Matthew itince neredeyse Tate'i yere yıkacaktı. Üst güverteye bak diye mırıldandı, hem öne hem arkaya. Her biri omuzlarında tüfek, nişan almış iki adam göründü. Sahip olduğum şeyleri korumaya inanırım diye Van Dyke açıkladı. Benim pozisyonumda bir adam, güvenliğin yalnızca bir lüks olmadığını, yaşamsal bir iş gereği olduğunu öğreniyor. Raymond, senin genç Matthew'nun birkaç değersiz şey uğruna kendine zarar vermesine engel olacak kadar mantıklı biri olduğundan eminim. Durumdan oldukça memnundu. Pelikanlar neşeyle suya dalarken sigarasından tekrar bir nefes çekti. Eğer seken bir kurşun sana veya yanındaki paha biçilmez mücevherlerden birine isabet ederse ben yıkılırım. Gülümsemeye devam etti. Matthew kazaların, trajik kazaların olabileceğini size anlatabilecek tek kişidir. 15. ayrımın sonu. Sayfa 139. Devamı 16. ayrımda.